Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bugün şöyle biraz psikiyatri ve psikoterapiden bahsedelim istedik. Psikolojik zorluklarda ne zaman bir müdahale gerekebilir?
Evet.
İlaç tedavilerinin şöyle içeriği, daha doğrusu ben şöyle diyorum, doğru bilinen yanlışlar.
Evet.
İlaçlarla ilgili belki biraz bilgilendirme ve biraz psikoterapi nedir? Bizi oralarda, o odada ne bekliyor? Nasıl bir işlevi var? Biraz onları konuşalım hocam isterseniz.
Tabii.
Ama şöyle başlarken şöyle biraz geriye alacağız. Geçtiğimiz programda da biraz bahsetmiştik. Hani ne zaman bir uzman görüşü almaya ihtiyaç duyarız? Ne zaman gitmeli? Nasıl gitmeli? Diye çok kısa bahsedip sonra asıl gündemimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Hem geçtiğimiz programda bizi belki dinleyememiş olanlar varsa onlara da bir tekrar olur.
Hangi durumlarda bir başvurmalı. Yardıma ihtiyacımız olur? Bunun nasıl harekete geçelim?
Ve ilk nereye başvuralım? Nasıl başvuralım?
Bu da önemli. Çünkü orada bir muğlak bir alan var. Yardıma ihtiyacımız olduğu durumla, patolojiyle, hastalıkla, doğal insan işleyişi, doğal insan özellikler arasında ince bir sınır var. Sorduğun soru bu açıdan çok kıymetli, hangi durumlarda başvuralım. Çünkü günümüzde herkes bir kaygı, depresyon, çöküntü, takıntılarını fark ettiğinde bunu bir hastalık belirtisi olarak yorumlama eğiliminde. Burada doğal insani olan bir olumsuz içsel içerik söz konusu. Yani hepimizde normal, sağlıklı insanlarda bulunan çöküntü, depresyon, takıntı. Ya karşı bir yer açmak çok kıymetli. Çünkü çoğu insan da aslında ihtiyaç duymadığı halde kendilerinde fark ettiği bu olumsuz içsel içeriğin derdini çekiyorlar. Hani bir süredir çökkünlüğüm var ama şey yapmıyorum, kendime bakmıyorum, gitmiyorum. Ya şu takıntılarım, kaygılarım beni yedi bitirdi. Ama işten güçten fırsat bulup da şu derdime baktıramadım gibi bir eziyet, ızdırap içinde oluyorlar. Aslında burada bu karşılaştıkları bu olumsuz içeriğin insan hayatının doğal parçası olduğunu fark etmek önemli. Ve aslında hangi durumlarda doktora gidilir sorusu bir açıdan da tuhaf bir soru. Çünkü doktora ihtiyaç duyulduğunda beden bir şekilde doktora götürür seni. Yani acile niye gidiyorsak, kardiyolojiye niye gidiyorsak, kulak burun boğaza niye gidiyorsak, aynı şekilde psikiyatriye de psikolojiye de gideriz. Yani sistem, beden ve ruh dünyamız diyelim, günlük hayatını devam ettiremeyecek düzeye geldiğinde yardıma ihtiyacımız olduğunu anlarız. Yani mesela hani KBB'ye niye gidiyoruz? Ateşimiz oluyor, boğaz ağrımız oluyor, halsizliğimiz oluyor, işe gidecek, kolumuzu kaldıracak, okula gidecek halimiz olmuyor. Depresyonda da benzer şeyler, anksiyetede de benzer şeyler. O yüzden çok fazla düşünmeye gerek yok burada. Ne zaman gidelim? Ne zaman gidelim? Rutin işlerimi yapamaz hale geliyorsam, artık ses geliyorsa bana, geri bildirim geliyorsa, yani yaptığım iş kalitesi düşmüşse, yaptığım işe sık sık gidemiyor hale gelmişsem, notlarım azalmışsa, devamsızlığım artmışsa gibi. Rutin işlemiyorsa o zaman gitmek lazım. Kime gitmek lazım? Geçen seneki programlardan da dinleyicilerimiz bilir. Sosyal hayatın canlı olması çok önemli. Bir, kendi hayatımızı sosyalleştireceğiz. İki, sosyalleşme yeteneğini beğenmediğimiz etrafımızdaki insanları da bu sosyalliğe davet edeceğiz. Kime gideceğiz? Önce arkadaşımıza, ailemize. Orada bir bu mesele konuşulacak. Çünkü bazıları oradaki küçük müdahalelerle halledilir. Sonra biraz daha çevreyi, halkayı büyüterek danışma dönemine gireriz. Çünkü mesela şeylerde, büyük kılavuzlarda da yeri var. tedavi kılavuzlarında.
Evet.
Hafif, orta derecedeki depresyonda bazen çevresel değişiklikler, birileriyle konuşma, iletişim, sosyalleşme bu ikisini de azaltıyor. O bakımdan sıkıntısı yoğun ve işine devam edemeyen, rutinine devam edemeyen insanlar bu meseleleri arkadaşlarıyla, sevdikleriyle, değer verdikleri, sözüne güvendikleri birileriyle konuşurlarsa orada da bir iyileşme, tekrar rutine dönme söz konusu. Orada olmadı, oradakiler kâr etmiyor ve yoruluyorlar. Yani kişi de yoruluyor, etrafındakiler de yoruluyor. İşte öneride bulunuyorlar, mantıklı açıklamalar, onu canlandırma girişimleri falan. Artık hala hayattan kopuk. O zaman ya gidilecek birinci yer tabii ki biraz insanlara zor da gelse psikiyatri. O etiketlenme korkusundan dolayı gidemeseler de. Çünkü psikiyatri doktor meseleyi daha bütünlüklü değerlendirdiği için altında bir bedensel hastalık var mı yok mu oraya da bakar.
Evet.
Çünkü bazen tiroid hastalıklarında depresyon, anksiyete belirtileri oluyor. Bazen bir enfeksiyonda bu belirtiler olur. Parkinson'da depresyon çok olur. Bir steroid kullanımında olur. Böbrekle, böbrek üstü bezleriyle ilgili meselelerde olur. O bakımdan doktor bunun bedensel bir şey mi değil mi onu ayırt etmeye yarar. Ya da mesela yeni başlayan beyin tümörlerinde bu tür değişiklikler olabilir. O bakımdan doktora gitmek önemli. Doktor meseleyi ayırt ettikten sonra o zaman daha yani o asıl problemli daha yıkıcı sonuçlara sebep olacak bedensel hastalıklar elendikten sonra, ekart edildikten sonra da psikoterapetik müdahale başlayabilir.
Burada doktordan kastınız hocam psikiyatri mi yoksa hani önce bir dahiliye vesaire mi yoksa psikiyatrist mi?
Psikiyatrist.
Değil mi?
Psikiyatrist. Çünkü psikiyatristler de aynı zamanda tıp doktoru oldukları için genel şeye hakimdirler. Dahiliye ya da diğer alanlar da şöyle bir ben de büyük hastanede çalışıyorum. Ortak çalıştığımız arkadaşlar var. Bir gelen şikayetleri bir psikiyatriye yönlendirme eğilimindeler. Yani altta neden çok bir şey bulamazlarsa. Onlar biraz daha birçok şeyi psikiyatrik açıdan yorumlamaya yatkınlar. Onlar da kaçırabiliyor.
Evet.
Hani zaten ana mesele şeyse medikal bir rahatsızlık zaten dahiliyeye gidiliyor. Yani evet. Belirgin organlara ilişkin bir sinyal varsa.
Ben şunu anladım. Bir kişi böyle işte artık işine gücüne dediğiniz gibi devam etmekte zorlanıyor. Keyifsiz, çökkün, yorgun.
Yorgun.
Değil mi? Böyle bir geldiğinde psikiyatriye başvurduğunda bu belirtileri söylediğinde psikiyatrist aynı zamanda fiziksel bir altyapısı var mı diye evet. Bir kontrol ettiriyor.
Tabii birinci işi
tahliller
odur.
Tahliller isteniyor değil mi?
Tabii psikiyatristin birinci işi odur. Medikal bir meseleye bağlı mı değil mi? Önce onu ayırt eder. Yani bizdeki verdiğimiz eğitimlerde ya da bir uzmanın hastayı değerlendirmesine ilk baktığı şey bunun medikal, bedensel bir karşılığı var mı?
Evet, dolayısıyla bazı tahliller isteyebilir. Bunu.
Tabii. Yani o tahlillerin çoğunu daha da şey ister. Hani gerekli tahlilleri ister. Daha evet. Bir, o check-up'lardan falan daha spesifik olur.
Evet.
Onun istediği tahlil. Sonra bu meselenin psikiyatrik bir mesele olduğuna karar verildiğinde de terapötik müdahale başlar. Terapötik müdahale ilaçla da olabilir. Ya da değişimi sağlayacak bir konuşma tedavisiyle de olabilir. İlaç oradan başlarsak,
evet.
İlaç meselesinden başlarsak gerçekten hani hem etrafında psikiyatri ilacı kullanan dinleyicilerimiz iyi bilir hem de biz iyi biliriz ki bazı ilaçlar gerçekten hayat kurtarıcı özelliğe sahip. Hayatı devam ettirici. Yani hayat kurtarıcı derken intiharı ya da ölümü engelleyen psikiyatri ilaçları var. Hayatı devam ettiren o yorgunluğu, depresyonu, obsesyonu, takıntıları daha geriye atan ilaçlar var. Ama bu konuda insanların ilaç kullanmaya karşı da çok yoğun bir korkusu var. bu korkuların temelinde sıklıkla kullanılan ve eski ilaçların yan etkileri yatıyor. O ilaçların en bilinen yan etkisi, yani herkes tarafından korkulan yan etkisi, uyku yapmaları, gündüz sersemlik yapmaları ya da kilo aldırma riskleri. Bu her ilaç için geçerli değil. Hatta yeni ilaçların çoğunda bu özellikler yok. Uyku yapmıyorlar çoğu. Çoğunun iştah açıcı etkileri çok kısıtlı. Hatta bazıları var ki bunu bazı kadınlar fark ediyor ve habire onu kullanmak istiyor. İştah azaltıcı etki yapan birkaç tane ilacımız var. Hani bazıları da sırf bu etki için ilacı kötüye kullanma eğilimindeler. Evet. Yani bir psikiyatrik meseleleri yok ama fark etmişler bu ilaç kilo verdiriyor. Yani ilacın yan etkileri var. Evet. Bu yan etki meselesi belki daha önce de konuştuk. İnsan yapısı olan her icat için, her malzeme için de söz konusu. Kullandığımız her şeyin yan etkisi var ve etkisi var. Yan etki ve etkiyi bir dengeye koyarak biz seçim yapıyoruz her zaman. İlaca karşı da onu yaparsak iyi olur. Ama o ortaya serilen, etrafta duyulan, bu sadece bizim bu topraklarda değil, genel olarak da dünyada da böyle bir eğilim var. O eğilim de neden doğdu onu da anlayabiliyoruz. Yani bu ilaçları pazarlayan firmalar artık beklentinin ötesinde daha kar amaçlı ve insanların da umutlarını biraz sömürerek bu ilaçları bir mutluluk formülü,
evet,
gibi sunduklarından dolayı ve buna yönelik propagandalar zamanında çok yaptıklarından dolayı bu böyle bir tepki doğdu. Dünyada da, Türkiye'de de. Bu tepkiye hak veriyorum. Ama kendi acımızı sadece bu bilindik tepkilere emanet etmemekte de fayda var. Çünkü ben çocuklarım için bir şey yapamıyorsam, yaptığım işte verim alamıyorsam, eğitimden fayda bulamıyorsam, şimdi bu şu kurala saplanıp da hekime gitmemek, kendi tedavimin peşinde düşmemek mantıklı değil. İşte ilaçlar uyutuyor. Ya da ben bir ilaç kullanan biri olmak istemiyorum. Etiketlenen biri olmak istemiyorum gibi.
Evet. Biraz da hocam, bazı insanlarda şöyle bir endişe oluyor. Şöyle bir inanç gelişiyor. Ben kendi sorunlarımı artık çözemiyorum. Evet. Acizim.
Acizlik.
Yetersizim. İnsan işte kendi sorunu kendi çözebilmeli. Her şey işte
beyinde bitiyor.
Evet, beyinde bitiyor. İnsan kendi sorununu çözebilmeli. Her şey orada bitiyor. Bunu yapabilir. Çevreden de böyle şeyler, mesajlar geliyor ve kişi bazı insanlar da bunu içselleştiriyorlar gerçekten. Ben eğer ilaç kullanmak durumundaysam demek ki ben acizim ve kendi sorularımı artık çözemiyorum. Zayıfım.
Değil mi?
Zayıflık olarak. Hem kişinin kendini etiketlemesi de var.
Sanki sağlıklılık da kemaliyet gibi bir şeyde, çerçevede işleniyor. Yani
sağlıklı insanlar her şeylerini kendi yapabilir.
Kendi yapabilirler. Bir de hele psikiyatrik sağlık, psikolojik sağlık, ruh sağlığı meselesinde bir sorun varsa bu senin olgunlaşmamanın, olgunlaşmış olmadığının, o kemaliyetin bir zafiyeti.
Evet.
Ne kadar ilginç. Yani insanlar hekim olarak bakınca şöyle bir şey, şöyle bir kurgu yapabiliyoruz. Yani insanın boğaz ağrısı olduğunda, bir enfeksiyon kaptığında kendiyle ilgili kemaliyet algısında bir değişiklik olmuyor. Fakat çökkünlük olduğunda, o kaygısı yükseldiğinde, takıntılarını fark ettiğinde bu onun olgunluk şeyini etkiliyor. Düzeyini etkiliyor. Burada bir tuhaflık var. Bunları ikisi de şöyle değerlendirebiliriz. Yani böbrek kanallarında bir tıkanıklık olduğunda ben burada ağrı duyuyorum. Şeyde, sırt bölgemde. Bu sırt bölgemdeki ağrı benim burada bir tıkanıklık olduğunu gösteriyor. Organımda. Bu organda. Yani böbrek taşının semptomu ağrı. Böbrek taşı bir hastalık, depresyon da bir hastalık ya da anksiyete bozukluğu da bir hastalık. Anksiyete bozukluğunun semptomu da kaygı. Yani kaygı benim benliğimle ilgili bir mesele değil. Beni ben yapan bir mesele değil. Ama çok ince bir sınırı da durduğu için insanlar bunu hep oraya, acizliğe, yetersizliğe bağlıyorlar. Dışarıdan da bu mesajların gelmesi, dediğin gibi, çok daha yıkıcı oluyor.
Yani tedaviye başvurmak da insanları tereddüt ettiren faktörlerden bahsediyordunuz. Bir tanesi ilaçların olası yan etkileri ve ilaçlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar. Bir de böyle bir etiketleme ve etiketlenme kaygısı.
Evet. Hem kendini etiketleme.
Evet.
Sonra
evet.
da dışarıdan etiketlenme kaygısı. Doğru.
Bir de benim buradan anladığım mesajlardan bir tanesi, hocam yanılıyorsam beni düzeltin. Hani bu ilaçlar mutluluk için değil.
Evet, çok
güzel. Belki zamanında bir yıllar önce böyle bir propaganda.
Evet.
Belki böyle bir hani pazarlama stratejisi evet. olmuş olabilir ama ana işlevleri bizi iyi hissettirmek ya da evet. mutlu etmek değil.
Evet.
Yani serotoninle ilgilisi olsa da
aynen.
Bu çok da biliniyor aslında. İnsanlar bunu evet. biliyor. Serotonin mutluluk hormonuymuş. Hani
sanki,
ben de serotonin eksikmiş.
Eksikliyor. Hadi şimdi ölçsek, ölçebilir evet, miyiz? Evet. Haklılar insanlar. Evet. Yani böyle bir bilgi dolaşıyor etrafta.
Evet.
Yani malumat dolaşıyor. Bilgi de değil de evet. aslında.
Evet. O zaman iyi hissettirmek ya da mutlu etmek için değil.
Tabii. Şu da olabilir o. Sadece hani firmaların bir propaganda aracı olarak kullanmasından doğdu dedik. Bir de gerçekten ihtiyacı olup ve ilaç kullanan, sonra ilaç kullandıktan sonra da sıkıntıları azalan insanları gördüklerinde diğerleri. Bunu hani bir semptomun giderilmesi olarak değil de kişinin bir olgunluk, kemaliyet, mutluluk anlamındaki bir sorununun çözmesi gibi anlıyor.
Anlıyorlar. Evet, evet.
Yani orada da haliyle kendisiyle kıyaslayıp ben de sıkıntı içindeyim. O zaman bu ilaçlar bana da iyi gelir. Umuduyla evet. yaklaşıyorlar. Burada hangi ilaçların kime nasıl etki edeceğini tespit etmek çok zor ve incelik isteyen bir şey. Yani aynı ilaç bir kişide çok etkili olurken benzer sıkıntıları gösteren kişide diğer kişide hiç etkili olmayabilir.
O yüzden biraz deneme yanılma yolu güdüyor evet. değil mi hocam? İster istemez.
Evet.
Başka bazı incelikler de var. Yani bu hani danışanlarımızdan da gelen sorular olduğu için sıkça karşılaşıyoruz. Bizimle de istişare etmek istiyorlar. Dolayısıyla birçok soru geliyor aklıma. Dilerseniz kısa bir ara
olur,
verelim.
Aradan sonra
birkaç sorum daha olacak bu ilaçlarla ilgili.
Tabii.
Peki kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında psikiyatri özelinde ilaçları konuşuyoruz.
Evet.
İlaçlar, etkileri, yan etkileri, ne zaman kullanmalı, doğru bilinen yanlışlar. Hocam aradan önce bazı bunlarla ilgili sorular yöneltmiştik. Yan etkileriyle ilgili birçok bilinen şeyler var ya da yanlış bilinen durumlar var. Peki bu yan etkiler hocam kalıcı mıdır?
Bu da çok evet. insanları tedirgin eden şeylerden bir tanesi. Allah'a şükür özellikle antidepresanlar üzerine konuşacak olursak, yani daha duygusal sorunlara yönelik olan ilaçlar, depresyon, anksiyete gibi ilaçlarda yan etkiler ilaç kullanıldığı dönemde ortaya çıkıyor. İlaç kullanıldığı özellikle de ilk bir ayda genellikle. Bir aydan sonra yan etkiler de ciddi anlamda azalabiliyor.
Evet.
Yani mesela bazı ilaçlarda cinsel yan etkiler de görülüyor ki bu insanı gerçekten çok tedirgin ediyor. Hekimi de tedirgin ediyor. Çünkü evli insanların çok önemli bir bağlarından bir tanesi burası. Buradaki yan etkiyi fark ettiğimizde bekleriz biraz. Çünkü genellikle şey yapar. Bu değişen bir yan etkidir. Bir müddet sonra cinsel fonksiyonları kişinin düzelir. Bir de belki daha sonra depresyon ve anksiyeteyi konuşurken gireriz. Hastalığın ya da içinde bulunduğu durumun doğal bir etkisi de vardır cinselliğe karşı. Onu da ayırt etmek lazım.
Evet.
Yani bazen anksiyete bozukluğunda ya da depresyon çökkün olduğu dönemlerde zaten cinsel fonksiyonlar bozulur. Ama bu özellikle bu etki mesela insanları çok rahatsız eder. Evet. Kısırlık
evet.
mı yapıyor. İlaç kestikten sonra düzelir. Bazen ilaç kullanırken de düzelir. Çünkü evet. geçici bir yan etki. Yani çok uzun zamandır bu alanda çok çalışıldığı için, fakat hani belli bir sınırlılığı da var bu bilimsel çalışmaların. İlaç teknolojisi şeye indirgendi. Mesela günde bir tane almaya ve günlük hayatın aksamasına sebep olan yan etkileri azaltmaya çok odaklandılar. O yüzden uyku yapmıyor çoğu. Bu tür biraz önce bahsettiğimiz işlevleri bozmuyor. İştah konusunda mesela yeni moleküllerin hepsi iştah arttırmıyor, hatta azaltıyor falan. Çünkü bu metabolik yan etkiler dediğimiz şeyler bir önceki kuşak ilaçlarda bir sorundu. Daha tek gün kullanımlı ilaçlar söz konusu. Ama hani ilaçlara bir kurtarıcı, bir mutluluk kapı diye bakmak ayrı bir şey. Ama gerçekten benim hayatımı etkileyen bir şeyden kurtarma potansiyeli olduğu için bu ilaçlara bir anlamda çok ihtiyacımız var.
Evet. Peki bu ilaçlar mesela dışarıdan, hani bir kimyasal bir şey ya, mesela serotonin mi alıyoruz biz dışarıdan?
Evet.
Bir antidepresanlarla.
Hatta bazıları değil mi, o serotoninin etken maddesini falan kullanıyorlar. Eğer evet. Şeyse, madem mesele serotonin ise. Biraz önce dedim, ilaç firmaları ya da bilimsel çalışmalar ilaçların yan etkilerini azaltmaya yönelik çok odaklandılar. Ama biraz sınırlılıkları var dedik ya. O sınırlılıkta şey şu. Aslında bu serotonin, dopamin, norepinefrin gibi beyinde bir bilgiyi transfer eden bazı yapılar var. Bu yapılarla ilgili çalışmalar çok netleşmedi. Yani süreç şöyle işlemedi. Önce mekanizmayı bulalım, sonra tedaviyi yapalım. Yani depresyona sebep olan mekanizma nerede? Serotonin, norepinefrin, dopamin. Bunu keşfettik, bunu gösterdik. Şimdi tedaviye geçelim diye gitmedi süreç. Süreç tedaviden mekanizmaya doğru ilerledi. Bir şekilde belli tevafuklarla dopamin, serotonin maddelerini içeren ilaçların depresyona, anksiyeteye iyi geldiği fark edildi.
Evet.
O açıdan o bilimsel seviye biraz tartışmalı. Dünyada da tartışmalı bu mesele. Fakat klinikte gördüğümüz şey ne? Gerçekten belli bir grupta, biraz önce de dediğim gibi, kişiyi hayatta tutuyor. Çok net olarak görüyorsunuz. Hasta da, hasta yakınları da, siz de bu meseleyi çok net olarak görüyorsunuz. İlaç öncesinde intihar düşünceleri çok fazla, ilaç alıyor, hayatına dönüyor. Şimdi bu denge, bu mekanizma kıymetli. Hani altta efendim serotonin etkisi tam değil, dopaminde soru işaretleri var. Bunlar artık tartışma olur bizim için. Biz gördüğümüz ve insan hayatını kıymetli kılan şeye, tabloya bakarız. Bu tablo da bir iki vakada değil. Yani.
Evet.
Çok yani hem dünyada hem Türkiye'de, yani kültürden bağımsız, değil mi? O coğrafi özelliklerinden bağımsız olarak bazı ilaçlar belli yerlere dokunabiliyor. Buna yönelik de belli profesyoneller bu bağlantıyı kuracak bir formülasyon kendi içinde kurmuşlar. Yani özellikle modern psikiyatri 1900 yılların başında başlayan, bize de işte Masar Osman'la gelen 1920-1930 yıllarda, yani 100 yıllık neredeyse bir şeyi var.
Bir birikim.
Bir birikim var. Bunu çöpe atacak değiliz yani.
Evet.
Bir de bu birikimin sahada gördüğümüz örnekleri var. Şimdi bu örnekler de var diye hani bu sefer de ilaç şeyi fetişisti olup, bak ben bunları gördüm, insanın hayatını kurtarıyor, İlaç tek çözümdür gibi bir katılığa da gerek yok. Çünkü yine kılavuzlar dünyada da Türkiye'de de gösteriyor ki bazı depresyon, anksiyete türlerinde sosyal ilişkinin artması, kişinin ilgi alanlarına yönelik kendini biraz engaje etmesi, sosyal çevrenin destekleyici özelliği falan meseleyi de dağıtabiliyor.
Biraz sosyal iletişim ve şey, aktivasyon, biraz aktivite.
Evet.
Değil mi? Ve hafif, hatta spor. Onunla ilgili çalışmalarda mesela Tayma Kapak olmuştu değil mi hocam? O ilaç şey, sporla ilgili çalışma. Hastaların, depresyon hastalarının bir kısmına sadece ilaç veriyorlar. Bunlar hafif ya da orta düzey. Bir kısmını sadece spora yönlendiriyorlar. Haftada 2 ya da 3 gün.
Evet.
Yarım saat 40 dakika gibi. 16 haftanın sonunda spor yapan grup, ilaç alan grup kadar neredeyse Depresyonlarında iyileşme görülebiliyor. Çok iyi. Bunlar tabii hafif ve orta düzey diyebileceğimiz.
Tabii. Ama hafif ve orta düzey günlük hayattaki hafifle kıyaslamayın. Bizdeki hafif depresyon da
klinik bir depresyon.
Klinik depresyon demek yani kişinin hayatını devam ettiremediği bir hal demek.
Evet.
Mesela ağır depresyonda şu olur. Hani insan günlük hayatta görüyorum da insanlarda hani ya çok bugünlerde çok şeyim, çok çökkünüm, çok depresifim, çok ağırım falan. Ağır depresyonda kişi yeme içme reddiyle birlikte hani o kadar çok yeme içmeden uzak kalır ki hayati tehlikesileri hayatı tehlikeye girer. Hayatı fonksiyonları tehlikeye girer. Yani giderek zayıflar. Minerallerden eksiktir. Ona yaşamını devam ettirecek yiyeceği temin edemez. O kadar görmez gözü. Ya da intihar düşünceleri bir türlü ortadan kalkmaz. Ortada hiçbir sebep yokken. Neredeyse elle tutulur. Bir sebep yokken. Bu ağır depresyondur. Konuşmaz kişi. Yüzünüze bakmaz. Kafasını kaldıramaz falan. Çok da seyrek görür Allah'tan.
Evet. Evet ya biz hafif ve orta derken
evet.
Hani böyle günlük şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Yine klinik anlamda.
Yine klinik anlamda.
Tabii. Onunla depresyonu konuşurken daha geniş konuşuruz. Da,
evet.
Belki. İlaçla ilgili hocam benim aklıma gelen son soru. İlaçlar intihara sürüklüyormuş. Doğru mu?
Diyorlar. Ne güzel soru. Ne kadar yaygın bir bilgi değil mi bu?
Çok.
Yani. Ne kadar acı verici bir bilgi.
Birçok insanın hani bu tedaviyi belki almasına engel evet. olan bir evet. bilgi.
Ve yani bu bilgi ne kadar da mantık dışı da olsa yani düşünsene hele bu topraklarda bir hekim birinci işi yani bunu bangır bangır fakültede her derste her düzeyde anlattığımız birinci şey hekimin görevi yaşatmaktır. Bir hekim hani böyle bir riski asla almaz. Yani bu yani işin doğasına aykırı yani. O kadar tuhaf bir bilgi ki bu. Ha bu bilgi nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Şöyle bir çalışmadan kaynaklanıyor. İnsanlar hani kaygıyı o kadar merkeze alarak yaşıyorlar ki o bir tane çalışmanın verileri niyeyse bütün şeyi birikimi çöpe atacak düzeyde insanların aklında yer ediyor. Sırf bu kaygı meselesinden. Çalışma da şu. Ergenlerde bu antidepresanlar içinde bir tanesi depresyonda ergenlerin depresyonu şey olur. Çökkün olmaz. Daha reaktif olurlar. Daha öfkeli olurlar. Yani ergen arkadaşlarımıza buradan selam ediyoruz. Onlara hepsine saygı duyuyoruz. Çok seviyoruz onları. Onlara çok güveniyoruz bu arada yani. Oğlumuza da buradan selam olsun. Evet. Herkesin de evladına selam olsun. Gerçekten onların varlığı bizim için çok kıymetli. Onların itirazları bizim için çok kıymetli. Hani o itirazlar üzerinden bu ülke daha güzel bir hale gelecek. Ama ergenliğin doğal yapısında bu itiraz challenge diyorlar ya kendi evet. kendi lisanlarında.
Evet.
Gerçekten ergenlerin de bir lisanı var yani. O meydan okuma meydan. Falan. Depresyonları da anksiyeteleri de hep öfkeli. Öfke daha belirgin. İçe kapanmazlar da kavga ederler yani. Çok hırçın olurlar falan. Ergenlerde ilk dönem depresyon ilaçları bir huzursuzluk yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Depresyonun iki tane özelliği var. Bir, bilişsel anlamda düşünceleri deprese ediyor. Bir de hareketleri, davranışları deprese ediyor. İkisini de yavaşlatıyor. Düşünce anlamında dünya değersiz. Ben işe yaramam. Benden adam olmaz.
Ölsem de kurtulsam
bu dünyada yaşanmaz gibi düşünceler hakim. Davranışsal olarak da genel bir yavaşlık, içe çekilme hali oluyor.
Kolunu kaldıracak hali
evet,
olmuyor.
Yorgunluk, enerji kaybı. Şimdi bu ilaçlar önce davranışları düzeltiyor. Önce fiziksel olarak o yorgunluk, bir şeyler yapma, enerji hali artıyor. Sonra bilişsel düzeye etki ediyor. Şimdi ilacı aldık. Ergen hala hani diyelim intihar düşünceler var. Depresyonda intihar düşüncesi mutlaka olur bu arada. Onu depresyona çok daha ince konuşuruz. Ayrıntısını konuşuruz. Depresyonda diyelim intihar düşünceler var. Öleyim de kurtulayım. Bunun. İlaç aldı. Enerji şeyi eksikliği, yorgunluk ortadan kalktı ya. Bu fikri uygulamaya daha yatkın oluyorlar. Öteki kolunu kaldıramayan kişi bu sefer enerjisi yerine gelmiş oluyor ama düşünce hala değişmedi. Bir de ilacın ilk döneminde ilk bir hafta kadar ilaçlar ilginç bir şekilde huzursuzluk yapabiliyor.
Evet.
Şimdi huzursuzluk oldu. Düşünce öyle, kendi fiziksel olarak yerine geldi. Bu dönemde bir intihar riskinde bir artma görülmüş belli ergenlerde. Mesele bu. Yani hani burada da önceden fark edip bu ilk dönemde genellikle kullananlar bilir. İlk dönemde iki ilaç birlikte başlanır da sonra tek ilaca düşürülür genellikle. O ilk dönemdeki huzursuzluğu azaltsın diye bir de yanına böyle daha yatıştırıcı bir şey verilir.
Evet, asıl tedavi edici değil de yatıştırıcı.
Evet, yatıştırıcı diğer. Sonra o kesilir falan. Ya bu basitçe ortadan kalkabilir bir şey ve sadece belli grupta oluyor. Ama bu bilgi kaygıyla birlikte işlendiği için ortaya kocaman ilaçlarda intihar riskini artırıyor gibi.
Evet.
Tuhaf bir şey çıkıyor.
Yani, ve hani birçok insanın hani ben yıllarca tedavi almadan alamadan hayatlarında çok büyük hani bedeller ödemesine neden ya, olabiliyor.
Ya evet.
Hani bir maalesef. Biliyoruz değil mi? Çalışmalardan bir sosyal fobisi olan, takıntıları olan, daha doğrusu obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda bir tedaviye başvuru süresi 8 yıl 10 yılı bulabiliyor.
Evet. Evet.
8 yıl 10 yıl onun sıkıntısını çektikten sonra artık bir yere kadar
mücadele ediyor evet. Kendi içinde.
Evet.
Hiç de şey yapamayacağı bir mücadele. Yani ortadan kaldıramayacağı.
Ve birçoğunun altında da bu etiketlenme, ilaçların evet. Yan etkileri hakkındaki evet. Kaygılar.
Evet.
İşte bir başka söyleme bağımlılık yapar mı?
He. Bu çok güzel. Fazla. Onu unutuyorduk bak evet. Çok.
Belki en sık sorulan
soru. En sık sorulan. Bağımlılık yapar. Ben buna bağımlı mı yaşayacağım? Bu bağımlılık yapar mıyla ben bağımlı mı yaşayacağım da arasında ince de bir çizgi var. O bağımlılık yapanlar bu maddeci gibi olur muyum? Bu maddeyi sürekli arayan biri olur muyum diye bir kaygı içindeler. Diğerleri de ya ben bunu bırakırsam tekrar belirtiler gelecek. Hani bazıları kullanmaya başlıyor, faydasını da görüyor. Ve kendilerine hani şu kemaliyetle bu düşüncelerin ve duyguların arasında bir bağ kurdular dedik ya. Hani ben bu ilaçları aldığımda çökkün düşüncelerim kalkacak. O zaman ben bu ilaçlara hep ihtiyacım var. Burada psikiyatrisinin çoğu şöyle bir metafor kullanıyorlar ki yerinde bir metafor. Yani şeker hastalığı olanlarda insülin mekanizmasında bir bozukluk var. Şimdi sen duyguyu yani kendini değiştirerek, kararlar alarak, zihninin işleyişini kullanarak sen insülini istediğin seviyeye getirebilir misin? Buna gücün yeter mi? Bu senin dışında gerçekleşen, senin kontrol altında olmayan bir süreç. Orada bir farklılık var insülin salınımında. Ve sen insülin alınca da şekerin istediğinden seviyeye geliyor. Şimdi bu depresyon, anksiyete, takıntı da böyle. Hatta takıntı da bu durum çok daha belirgindir. Kişi evet. Der ki ya ben bunları düşünmek istemiyorum aklıma geliyor. Aynen öyle. Senin kontrolün zaten yok. Bunun içinde, bunun altında.
Biyolojik tarafı en güçlü rahatsızlıklardan biri değil mi hocam?
Evet. Ya, ilacı aldığında bu dengeye giriyorsun. Niye ben alıp devam etmeyeyim? Yan etki ve etki dengesini şey yap. Yani kefelere koy. Kefelere koy da öyle karar ver. Hani mutlaka almak zorunda da değilsin. Ben de ilaçları insanlara önerdiğimde almak zorunda değilsiniz diyorum. Zaten değiller. Zaten ilaçları kullanmıyorlar çoğu. Düzenli kullanmıyorlar. Bu bir seçim sadece. Sadece ilaçsız hayatla İlaçla birlikte hayatınızı bir şey yapın, karşılaştırın. Artı eksi. Eksileri, ilaçla birlikte eksileri düzenleyebiliyorsak düzenleriz. Düzenlemiyorsak keseriz yani. Başka yollar ararız. Bu bağımlılık da başka bir meseleydi gerçekten. Evet. Hala da hani sık sık karşımıza gelen evet. Sorunlardan biri.
Yine belki hani gündeme gelebilir. Bizim de aklımıza geldikçe tekrar tekrar vurgularız. Evet. Gereksiz ilaç kullanımı la aslında gerektiği halde ilaç kullanmamak aynı düzeyde belki de iki
önemli.
Uç iki uç mesele.
Kesinlikle.
Gereksiz yere ilaç kullanmak da çok, hani biraz keyfim yerinde değil, canım sıkkın ya da birini kaybettik, üzgünüz.
Evet.
Bunu yaz konuşurken de konuşuruz belki. Hemen böyle bir yakınlarımıza değil mi öneriyoruz şu ilacı. Halbuki belki çok tehlikeli bir şey yapıyoruz.
Çok, çok, çok.
O yasını yaşamadan, o üzüntüsünü yaşayamadan onları sanki bastırır
tabii,
gibi.
O doğal sürece engelliyoruz.
Doğal sürece engelleyen sonra çıkıyor etkileri aslında. Ceremesini çekiyorlar. Gereksiz ilaç kullanmak, gerektiği halde kullanmamak, kullanamamak. Her ikisi de insanın hayatını zora sokabilir.
Aslında
bunu uyarmış olalım.
Evet, terapide de diyelim yeni nesil terapilerde de hep bura üzerinden bir çalışma yapılıyor. Şimdi terapiye çok giremedik ama.
Evet. Önümüzdeki programa kaldı.
Evet. Şimdi işte gereksiz ilaç kullanılırken de ya da ihtiyacımız olan ilacıdan uzak durduğumuz zamanlarda da bu kararı veren genellikle kaygılarımız oluyor.
Evet.
Terapide de kişinin kaygıları yani duyguları, düşünceleriyle olan ilişkisini tekrar kurmasına yönelik bir düzenleme yapılıyor. Hani terapinin işleyiş mekanizmalarından bir tanesi,
bir tanesi de bu. Evet hocam.
Buradan devam ederiz.
Buradan zaten. İnşallah devam edeceğiz bu son cümle üzerinden. Şimdi geldik terapiye. Belki psikiyatri, hekim dedi ki uzman, okey, ilacımızı kullanacağız. Bir de terapi.
Evet.
Peki bu terapide dediğimiz şey ne? Nasıl oluyor? Tabii bazı rahatsızlıklar, hastalıklar var. Ona özel protokoller var ama genel olarak bir terapi dediğimiz şey nedir, ne değildir?
Evet. Tabii. Çok geniş bir tanımı var.
Evet, çok geniş. Belki biz de geniş geniş konuşalım. Son dönemlerde de popüler dizilerden, işte yayınlardan, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla artık birçok insan haberdar. Belki bakış eskisi gibi de değil terapilere.
Evet.
Psikoterapiye, daha doğrusu psikolojik tedavilere, ruh sağlığı ile ilgili alana bakış eskisi kadar belki negatif değil, pesimist değil.
Evet. Şöyle de yapabilir miyiz? Şimdi aklıma geldi. Bizim bir internet sayfasında programımızın bulunduğu yer var. Bazen arkadaşlar, dinleyiciler oraya bir şeyler yazıyor. Hem bugünkü programda konuştuğumuz konularla ilgili eksik bıraktığımız bir şey olabilir.
Sorular olabilir.
Sorular olabilir. Oradan kontrol ederiz. Önümüzdeki hafta şey yaparız.
Olur.
Eksik yerleri konuşabiliriz.
Olur.
Ya da bir de ödev verelim. Hani terapi nedir ödevi?
Evet.
Hani geniş geniş konuşalım dedik ya.
Evet.
Gerçekten bazen çok mesela bizim tanımlamalarımızdan daha güzel tanımlamalarla karşılaşıyoruz. Böyle yaptığımız sunumlarda insanlara sordum terapi nedir dediğimde. Bir insanların terapi nedir'e bir cevaplarını da alalım.
Evet.
Herkes, belki dizi dinleyenler terapi şudur diye bir tanımlama yazarlarsa
belki
seviniriz.
Evet, akıllarına ilk gelen şeyler şöyle bir düşündüklerinde onların zihninde psikoterapi deyince ne canlanıyor?
Ne canlanıyor ya da ne bekleniyor?
Ne bekleniyor? Peki beklenti ne olur?
Biz de onları kontrol ederiz, ona göre konuşuruz.
Hem onları biz de okumuş oluruz. Aydınlanırız bazen.
Evet, aydınlanırız. İletişim.
Ufuk açıyor.
Evet.
Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Öneriniz
sağ
için
olun,
de teşekkür ederim. İyi olur gerçekten. Biz de onu kontrol ederiz. Aradır
evet.
Okuruz. Belki sorular gelirse cevaplamaya çalışırız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Olun.